Ayrım 63. Babanın Dönüşü. Mark Weingartner. Sayfa 552. Bölüm 31. Michael Corleone'nin telefonu gecenin ortasında çaldı. Hala Palermo'dan eve dönerken yaptığı uzun seyahatin yorgunluğunu çekiyordu. "Seni uyandırdığım için özür dilerim Mike amca. Fakat bir kaza oldu." Mike telefonda konuşanın Francesca mı yoksa Kathy mi olduğunu ayırt edemedi. Bunu hiçbir zaman başaramamıştı zaten. "Francie." Kathy Corleone mutfaktan seslendi. Francesca'nın mutfak masasına Billy'nin daktilosunu ve birkaç düzenli kitap yığınını koymuştu. Trenin DC'ye varışının sadece birkaç saat sonrasında oturmuş, tezine çalışabilmek için tam bir askeri kampa girmişti. "Telefon." Francesca kim arıyor diye sordu. Sonny'yi banyoda bir sandalyeye oturtmuş oğlanın saçlarını kesiyordu. Kathy'nin dudaklarının arasından Francesca ve Billy'nin o evde bir daha kesinlikle dile getirilmemesi üzerine anlaşmaya vardıkları o kelimeler döküldü. Shane Florida kolunda çalışan o uzun boylu orospu sarışının ismi. Francesca makası elinden düşürdü. Kısa bir süre için yaptığı bu acımasız şakadan dolayı kız kardeşine inanılmaz derecede sinirlendi. Ama tabii ki bu bir şaka değildi. Kathy'nin Billy'nin bir gönül macerası yaşadığından dahi haberi yoktu. "Sonny'ye sakın bir yere ayrılma," dedi. "Olduğun yerde otur." Oğlan annesinin sesinden bir şeyler sezinlemiş olmalıydı. Olduğu yerde donup kaldı. Hayatlarının büyük çoğunluğunda Kathy ve Francesca birbirlerinin yaşamlarındaki en can alıcı detayları paylaşmışlardı. Bu ne zaman değişmişti? Francesca bunun sebebi sadece farklı okullara gitmiş olmamız değil diye düşündü. Yatak odasındaki siyah telefonun başında dikilirken kulaklarında kan basıncından dolayı büyük bir uğultu vardı. Oğlanlar diye düşündü, erkekler. Hayattaki en büyük sorunlara onlardan başka ne sebep olurdu ki? Francesca tekrar banyoya dönmek, kapıyı kilitlemek, oğlunu kollarının arasına almak, onun şu çarpıcı ve bencil insanlardan birisi olmamasını ümit ederek ona sımsıkı sarılmak istedi. Bunun yerine bocalamayı kesti, derin bir nefes aldı ve ahizeyi kaldırdı. "Seni evinden aradığım için özür dilerim." O kadının sesi sanki ağlamayı yeni kesmiş gibi geliyordu. Ayrıca çok uzak bir mesafeden arıyor gibi de değildi. "Bu benim için kolay değil." Francesca neredesin diye sordu. "Kadın bak, seni aramamak benim açımdan aramaktan daha kolay olabilirdi," dedi. "Çok daha kolay olurdu. Ben sadece doğru olanı yapmaya çalışıyorum." Francesca bunun için biraz geç kaldın, seni fahişe diye karşılık verdi. "Sakın yalan söyleme. Bana Washington'da olmadığını söyle." "Kadın yalan söylemek gibi bir isteğim yok," dedi. "Bu konuda şimdiye kadar gerçeklerden başka hiçbir şey söylemedim sana." Francesca içinden yükselen telefonu kapatma isteğini bastırdı. İçgüdüsel olarak kadın her ne söyleyecek olursa olsun bunun kendisinin duyması gereken ama duymak istemeyeceği bir şeyler olduğunu biliyordu. "Bir dakika bekle," dedi. Eliyle ahizenin ağız kısmını kapattı ve Kathy'ye Sonny'nin saç tıraşını tamamlayıp tamamlayamayacağını sordu. Francesca yatak odasının kapısını kapatıp kilitledi. Avucuyla duvara büyük bir hızla vurdu. Avucu yarılmıştı. Kathy ona seslenerek iyi olup olmadığını sordu. Francesca yalan söyledi ve iyi olduğunu belirtti. Ahizeyi kaldırdı ve oturdu. "Francesca şimdi konuş," dedi. Sanki yoldaki ölü köpeği görmemeye çalışıyormuş gibi titreyen sağ eliyle gözlerini kapattı. "Kadın, sözlerime başlarken," dedi, "haklı olduğunu belirtmek istiyorum. Washington'dayım. Bir temsilciler meclis üyesinin ofisinde çalışıyorum. Buraya gelirken bunu Billy'yi düşünerek yapmadım. Sadece iş içindi. Fakat..." "Francesca gerçekten de," dedi, "bu konuda ağlama hakkını kendinde görebiliyor musun?" Kadın sükûnetini tekrar kazandı ve kısaca anlattı. O ve Billy, Francesca'nın bebeğini kaybetmesinin üzerinden çok uzun bir zaman geçmeden ilişkilerine yeniden başlamışlardı. Kısa süre öncesine kadar bir dargın bir barışık bu işi götürüyorlardı. Ta ki Billy onu hamile bırakana ve onun yaptırdığı kürtaja karşı ilgisiz bir tutum sergilemesinden dolayı sinirlenene kadar. Fakat kadın kendi yaşadıklarını hazmedememiş, bu yüzden işinden ayrılmaya ve evine Sarasota'ya dönmeye karar vermişti. Francesca dişlerini kenetledi ve titreyen eliyle sıkı bir şekilde yatak başına bastırdı. Sanki hissettiği acıyı içinde gittikçe kuvvetlenmekte olan sinirin patlamasına engel olmak için kullanıyor gibiydi. Henüz değil, bu fahişeye sakın beklediği tatmini verme. Kadın ofisinden telefon ettiğini söyledi. O ve Billy öğle yemeği saatinde Dupont meydanındaki bir otele gitmişlerdi. Orada bunun nasıl olduğu neyi değiştirirdi ki? Her ne yaşadılarsa sonunda ağlamaya başlamışlardı. Kadın Billy'nin de en az kendisi kadar ağladığını belirtmeden geçmedi. Francesca sıktığı dişlerinin arasından "Kendini şimdi daha iyi hissediyorsun öyle değil mi?" dedi. "Şimdi yaptıklarını hazmedebilecek misin?" Titriyordu. Eğer bu kadınla o anda aynı odada olsaydı onu öldürmesine hiçbir şey engel olamazdı. Onu yere yıkar ve o güzel kafatasını bir üzüm gibi patlatana kadar yere vururdu. Bundan daha da iyisi bir kasap bıçağını kalbine saplardı. Kadın pek öyle olduğu söylenemez dedi. Dinle, bana istediğin her şeyi söyleyebilirsin, bunları hak ettim. Ben aslında, yine gözyaşlarına boğuldu. Demek istiyorum ki ben öyle bir insan değilim. Francesca kötü insanlar dedi, hiçbir zaman kötü olduklarını düşünmezler. Sana söyleyeceklerim var seni fahişe. Sen olduğunu zannettiğin türden birisi değilsin. Hiçbirimiz değiliz. Sen senin yaptıklarını yapan türden birisin. Daha ötesi değil. Sen bir fahişe gibi davrandın. Dolayısıyla bir fahişesin. Artık kapatmam lazım. Kadın bekle, kapatma dedi. Sana söylemem gereken başka bir şey daha var. En az biraz önce anlattıklarım kadar kötü. Hatta onlardan daha beter bir şey olarak da adlandırılabilir. Bana kalırsa çok daha kötü. Beni iyi ile kötü arasındaki farkı bilen birisinin yapabileceği kadar etkileyemiyorsun. Bu ailenle ilgili. Kathy bu ifadeyi tanıyorum dedi. Sakın aksini düşünme. Francesca elimi bandajlamama yardım et dedi. Kathy bunu bir doktora göstermelisin dedi. Ne oldu da? Bana yardım et. Ufak tefek anlaşmazlıklar ve olayların etkisiyle sürüklenen sevgiyle dolu yılların ardından kız kardeşler birdenbire bedenlerini saran anlaşılma şokuyla sarsıldılar. Geçen yıllar içerisinde birbirlerinden farklı yönler geliştirmelerine rağmen aralarındaki ikiz kardeşlik bağı hiçbir şekilde yok olmamıştı. Sesini çıkartmadan itaat etti. Dünyada bir aileden daha karmaşık, anlaşılması zor ve aynı zamanda bilinmez bir şey daha yoktu. İş ikizlere gelince tüm bu karmaşa ikiyi de çarpılıyordu. Francesca Cathy'ye hiçbir detayı anlatmadı fakat yine de Cathy anlaması gereken şeyi anladı. Francesca'nın elinin pansumanına, elbisesini giyinmesine yardım etti. Billy hakkında kendisine verdiği talimatları büyük bir dikkatle dinledi. Akşam yemeğinizi Eastern Market Lunch'ta yiyin. Billy orasının yiyeceklerini sever, oradan da hoşlanır. Ama sıkı giyinin. Bu gecenin ilerleyen saatlerinde kar bekleniyor. Cathy onu yatıştırmaya çalıştı fakat amacına ulaşamadı. Francesca Sonny'yi öptü ve Billy'nin Dual Giyasa'nın anahtarlarını kaptı. Sadece tek bir arabaları vardı. Her ne kadar ederi iki güzel arabanın bedeli kadar olsa da durum böyleydi. Ve tabii ki bu onundu. Bencil serseri araba özel üretilmişti. Aracı kullanması için çok ender günlerde büyük bir gönülsüzlükle Francesca'ya verirdi. En azından o gün sırf gidip Cathy'yi tren istasyonundan alabilsin diye arabayı ona bırakmıştı. Cathy Francesca dairenin kapısını arkasından büyük bir gürültüyle kapatıp dışarı çıkarken "Benim yapmayacağım bir şeyi kesinlikle yapma" diye seslendi. Francesca bağırarak "Belki de ben senimdir" diye yanıtladı. Garaja sadece Billy'nin park etme yetkisi olduğu için oraya vardığında binanın etrafında daireler çizerek kendisine boş bir park yeri aramaya başladı. Sıkı bir şekilde sarılmış olan eli titredi. Direksiyonu çevirmeye kalkıştığı her seferde eline sancı saplanıyordu. Bu acı pek o kadar da nahoş bir durum yaratmıyordu. Bu şekilde onun ağlamasını engelliyordu. O an için yapmak istediği son şey ağlamaktı. Sinirini bastırmaya çalışarak sağlam avucunu deri kaplı direksiyon simidine vurdu. Bu her şeyi daha da kötü bir hale getirdi. ''Sen senin yaptıklarını yapan türden birisin, daha ötesi değil.'' Francesca böyle bir anda uygun bir park yeri aramak zorunda kaldığı için lanet okudu. Homurdandı, köşeye kıstırılmış bir kurt kadar vahşiydi. Yükleme alanındaki bir boşluğa döndürüverdi arabayı. Uzun adımlarla Adalet Bakanlığı binasına doğru yürümeye başladı. Fakat merdivenleri çıkarken hiç aceleci davranmadı. Billy'nin ofisindeki resepsiyonist, "Üzgünüm Bayan Van Arsdale," dedi. "Bay Van Arsdale başsavcıyı da dışarıda toplantıda. Onların yarından önce döneceklerini sanmıyorum." Francesca biliyordu. O, Billy ve iş arkadaşlarının bulunmaktan hoşlandıkları Georgetown'daki nehrin aşağısındaki barda kocasıyla buluşacaktı. Ardından yemek yiyecek ve sinemaya gideceklerdi. Francesca, "Billy bazı dosyalara ihtiyaç duydu," dedi. "Onları burada unutmuş, bana nereye bakmam gerektiğini söyledi." Francesca kısa süre sonra kendisini Billy'nin ofisinde tek başına fahişenin bakması için tarif ettiği yere doğru ilerlerken buldu. En üst çekmecede en arkadaki dosya kalın ve oldukça eskiydi, el yazısıyla doldurulmuş etikette Billy'nin el yazısı, sigorta yazıyordu. Francesca kimse tarafından görülmemeliydi, özellikle de orada o dosyaya bakarken. Dosyayı koltuğunun altına sıkıştırdı, görevliye teşekkür edip oradan ayrıldı. Arabaya geri döndü. Henüz gelip yerinden çekmemişlerdi, ceza da kesilmemişti. Her ne kadar bu konuda içten bir umudu olmasa da iyi bir kehanet diye düşündü. Dosyanın içerisinde tıpkı fahişenin belirttiği gibi ailesi hakkında bilgiler vardı. Herhangi bir insanın biriktirebileceği türden küpürler gazetelerden kesilmiş ve dosyaya konmuştu. Bunlar ülkenin her yerindeki değişik gazetelerden alınmıştı. Büyük bir dikkatle düzenlenmiş ve sıraya dizilmiş yüzlerce fotoğraf, ki bunların içerisinde Francesca'nın kendi kamerasıyla çektikleri de vardı. Hatta bazıları Billy'nin onunla henüz tanışmadığı dönemlere kadar dayanıyordu. Ailedeki herkesin fotoğrafları ama özellikle de baba tarafından akrabalarınkiler dosyadaydı. Connie halanın düğününde çekilen, aslına bakılırsa bir zamanlar onların şifon yerinde yer alan ve taşınırken bir şekilde kaybolmuş olduğu düşünülen amcalarına ve büyük babasına ait bir fotoğraf da oradaydı. Dosyada ayrıca Francesca'nın İngilizce çalışırken kullanmaya alışık olduğu türden 4 adet defter yer almaktaydı. Bunlar onun ailesiyle ilgili notlar ve birkaç sayfası da defter içeriklerine ilişkin daktiloyla yazılmış özet sayfalarıyla doluydu. Billy'nin bu dosyayı ne zaman hazırlamaya başlamış olabileceğini tahmin etmeye çalıştı. Aklına gelen ilk hatıralar 1995 aralığında ilk kez seviştikleri günü takip eden güne dayanıyordu. Bu kadar da değil. Büyük anne Carmela'nın evinde olanların tümü, herhangi türden bir gazete değil, fakat notlar, sanki ders notları gibiydi. Bunlar yalan değildi, dosyada sadece Billy'nin bilebileceği türden şeyler vardı. Notlar el yazısıyla tutulmuştu ve bu yazı Billy'nindi. Francesca'nın yanılıyor olması imkansızdı. İşte orada süslü el yazısıyla yazılmış büyük harf A'lar ve M'ler vardı. Bunları birkaç yıl sonra baskı stiliği de değiştirmişti. Billy'nin sadece gerçek bir mafya Noel'i geçirmek için burada olduğunu göremiyor musun? Billy sarası odadan gelen fahişesine bu dosyadan bahsetmişti. Hatta büyük olasılıkla bunu ona göstermişti de. DuPont meydanına bakan otel odasında çırılçıplak uzanmış birlikte bunlara gülmüşlerdi. Başı döndü, çöküp kaldı, vites kolunun üzerine doğru yıkılmıştı, bunu umursamadı. Ağlamaya başladı. Bu hiçbir şeyi düzeltmedi. Kendisini aldatan kocasının harika arabasında umutsuz bir kadın gibi ağlamak yerine bir şeyler yapmak istedi. O zavallı bir kadın değildi, o bir Corleone'ydi. O büyük bir savaşçı kralın, Santino Corleone'nin kızıydı. Bir süre sonra kendisini üst üste "Babacığım, bana yardım et," diye mırıldanırken bulduğunda bunu bir süredir yapmakta olduğunu fark etti. Bir trafik polisi gelip ona ceza yazmak için durdu. Ama Francesca olduğu yerden doğrulunca suratı ıstırapla çarpılmıştı, saçları ve gözleri vahşi görünüyordu. Polis celp defterini cebine geri kaldırdı. Tıpkı bir hayalet görmüş gibi bakıyordu. Arkasını döndü ve kafasını sallayarak diğer yöne doğru ilerlemeye başladı. Francesca Potomac Nehri'ni karanlık park alanında kocasının kırmızı arabasının içinde sokağın karşısındaki barı izleyerek bekledi. Orada Billy ile buluşması gerekiyordu. Uzun süredir oradaydı. O kadar uzun ki bu nefret dolu dosyadaki yarı doğru yarı yanlış tüm spekülasyonu ve lütfedilerek yazılmış yorumları okumuştu. Kolunda saati yoktu ve Gia'nın saati de ayarlı değildi. Cüzdanında bir avuç dolusu aspirin, Fredo Corleone ve Diana Dan tarafından verilen düğün hediyesi olan mutfak bıçağının yanında duruyordu, vardı. Fakat artık bayatlamışlardı. Eli şimdi çok daha fazla zonkluyordu. Ancak duygusal ve fiziksel acı bir araya gelerek onun kendinden geçmesini engelliyorlardı. Tıpkı kandaki iki ölümcül zehrin bir insanı hayatta tutabilmesi gibi. Yaklaşık bir saat sonra Billy bara yanındaki birkaç genç avukatla birlikte girdi. Francesca'yı görmemişti. Eğer görmüş olsaydı büyük olasılıkla onun yanına gelirlerdi. Bu bıçağı gerçekten de kullanmamalıydı. Yoksa kullanmalı mıydı? Ve ayrıca olay çıkartmak da istemiyordu. Fakat böyle davranmayı da kendisine yakıştıramıyordu. Geçen her dakikayla birlikte arabadan inme kararından vazgeçiyordu. Eğer ne yapacağımı ya da ne istediğimi bilseydim diye düşündü, oraya giderdim. Kendi kendisine bıçağı getirmemiş olmayı dilerken bir fikrini değiştiriyor, bir aksini düşünüyordu. Ayrıca bu işi sol eliyle yapamama olasılığından da korkuyordu. Kendisini rol yapmaya alıştıran zor ve komik küçük oğlunu düşündü. Eğer sakinleşirse çok daha mantıklı düşünebileceğini fark etti. Şimdi tüm bu düşündükleri babasının o an orada olabilmesi durumunda hayatının şimdikinden çok daha farklı ve iyi olacağını düşünmek kadar saçmaydı. Billy'yi tekrar gördüğünde yumuşayabileceğini düşündü. Fakat bir süre sonra kocası bardan tek başına ayakta zorlukla durarak soğuğa karşı ceketinin yakalarını kaldırmış bir vaziyette dışarı çıkınca düşündüğünün tam tersi oldu. Sigorta, Francesca'nın kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Eli o kadar çok acıyordu ki ölmek üzere olan bir hayvan gibi homurdandı. Billy köşeyi döndü ve M sokağına doğru dik ve yassı taşlarla kaplı bir yoldan ilerlemeye başladı. Francesca onun ne yaptığını biliyordu. O sırf Johnny Fontaine, Bobby Chadwick ve Danny Shay bu markayı kullanıyor diye altındaki süslü arabayı satın alan zengin bir çocuktu. Ama diğer yandan da gereksiz yere bir binanın etrafından dolanmak zorunda kalmamak uğruna bir taksiye binmeyecek kadar cimri bir herifti. M sokağına çıkarsa bineceği taksi binanın etrafını dolaşmak zorunda kalmayacaktı. Francesca motoru çalıştırdı. Altındaki hızlı bir arabaydı. Bu Dual Ghia üretilenler arasında en hızlılarından birisiydi. İtalyan mühendisliği ile Amerikan şaşasının mükemmel birleşimi. Göz açıp kapayana kadar ve vitesin birkaç aşama can çekişmesinin ardından Francesca aracı büyük bir hızla sokağa doğru sürmeye başladı. Billy ellerini farlara doğru siper yaparak arabaya doğru döndü. Francesca kollarını büyük ahşap direksiyon simidine doladı. Billy hemen önündeydi. Çok kısa bir süre içerisinde belki de bir gülümseme şeklinde dudakları aralandı ve ardından kocasına çarptı. Vuruşun şiddetiyle Billy'nin ayakkabıları ayağından fırladı, bacakları büküldü, gövdesi öne doğru eğildi ve kafası motor kapağına sanki 10 katlı bir binanın tepesinden düşmüşçesine şiddetli bir şekilde çarptı. Arabanın kıçı sallandı ama ilerlemeye devam etti. Francesca yavaşladı ama frenlere çok sert basmadı. Billy sanki oraya gömülmüşçesine motor kapağının üzerinde kımıldamadan kaldı. Francesca dosyayı kavradı ve arabadan indi. Sanki olağan dışı hiçbir şey olmamış gibi arabanın kapısını kapattı ve hiç tereddüt etmeden oradan uzaklaştı. Hiçbir yerine bir şey olmamıştı. Hiç kimse onu görmemiş gibiydi. Hissettiği tek şey dehşetti. Çığlık atmıyor ya da ağlamıyordu. Bu olanların üstesinden gelebilecek bir zihinsel güce ve kötü bir şekilde yaralanmış bir elle dahi olsa direksiyona yapışarak kendisini güven altına alacak fiziksel kuvvete sahipti. Elinin ağrısı artık onu öldürecek seviyeye ulaşmıştı ama kaza sırasında hiçbir şey hissetmemişti. Kazanın olduğu yerden yaklaşık 50 metre uzakta Billy'nin ayakkabılarından birisini gördü ancak durmaya tenezzül etmedi. Kendisine bakmamasını söyledi fakat tam M sokağına çıkmak üzereydi ki kendisine engel olamadı ve arkasına dönüp baktı. Yokuşun tepesinden arabada oluşan hasar o kadar da kötü görünmüyordu. Billy hala motor kapağındaydı, hareket etmiyordu. Sokağın yassı taşlarında bir kan gölü oluşmaya başlamıştı. Francesca ilk başlarda ta ki Billy'nin bacaklarının ön çamurluğun altında buruşup kaldığını fark edene kadar tüm bu kanın nereden geldiğini anlayamadı. Arabanın oldukça gerilerinde sokak lambalarının ışıklarının altında adamın belden aşağı uzuvlarının bir kısmı etrafa saçılmıştı. Francesca vicdan azabı ya da buna benzer bir şey hissetmedi. Francesca aradan geçen zamanın farkında bile değildi. Eve ulaşması bir dakika ya da bir gün sürmüş olabilirdi. Tüm yol boyunca elinin sızısına ve her siren sesi işitişinde en az onun kadar ciddi acı veren kalbinin burukulmalarına karşı koyarak arkasına bir kez olsun dönüp bakmadı. Cathy masada oturuyordu, yazılar arasında kaybolmuştu ve Sonny de odasında uyuyordu. Francesca ağır hareketlerle kanepeye oturdu. Billy aradı mı? Cathy kafasını önünden kaldırmadan bilmiyorum dedi. Çalışabilmek için telefonu fişten çektim. Umarım telaşlanmamışsındır. Sonny çok hareketli. O bir bebek. Her şey mükemmel gitti. Elin nasıl? Billy'nin beni aldattığını anladığımda bana onu öldürmelisin demiştin, hatırlıyor musun? Yaptım. Cathy gülmeye başladı. Sonra kız kardeşine daha yakından bakınca gözleri fal taşı gibi açıldı, nefesi tıkandı. Kanepeye doğru koştu. Ah tanrım sen! Francesca şuna bir bak diyerek dosyayı kız kardeşine uzattı. Cathy bana her şeyi anlat dedi. Çabuk bana her şeyi anlat. Francesca'nın eve gelişinden yaklaşık bir saat Cathy'nin de kendisini Union istasyonuna ve oradan da New York'a dönen son trene yetiştirecek olan otobüsü yakalamak maksadıyla evden çıkışından belki sadece 5 dakika kadar sonra polisler boy gösterdi. Francesca'nın dairesinde Cathy'nin biraz önce orada olduğunu işaret eden hiçbir iz yoktu. Hatta Cathy Sandra'dan hiç kuşkusuz işiteceği, Florida'ya gidip onları görmeyeli ne kadar uzun bir süre olduğuna ilişkin uzun bir konuşmayı ve suçlamayı duymamak için annesine ve nişanlısı likör adam Stan'a dahi Washington'a gittiğini söylememişti. Polis haberi verince Francesca koridor boyunca koşarak yatak odasına girdi. Tam bir isteri krizi geçiriyormuş gibi çığlıklar atıyordu. Duvara sol elinin avuç içiyle sert fakat canını çok yakmayacak kadar sert vurdu. Yine de çıkan ses tatmin ediciydi. Polisler onun yanına vardıklarında duvarda bir delik vardı ve onların düşüncelerine göre Francesca'nın eli kırılmış ve şişmeye başlamıştı. Şişi indirmek için kullanılan buz anında işe yaramış, artanı tuvalete dökülmüştü. Mucizevi bir şekilde Sonny tüm bunları olurken uyanmadı. Polisler ve tabii ki Danny Shay'in sekreterinin gönderdiği doktor gittikten sonra Francesca telefonu fişten çekti, oğlunun yatağının başucunda dikildi ve onu uyurken seyretti. Altın futbol kaskı hemen yanında yastığın üzerindeydi. Ona söylemesi lazımdı. Francesca Cathy'yi New York'tan arayacak, o da oradan herkese haber verecekti. Kendi annelerine, hatta Billy'nin erkek kardeşine ve annesiyle babasına. Fakat olanları Sonny'ye anlatma yükünü bir şekilde kendisinin omuzlaması gerekiyordu. Mutfağa gitti ve dosyayı sakladığı yerden tabak tencerelerin arasından çekip aldı. Tekrar sayfalara bir göz attı. Ailesine birisinin bu şekilde ihanet edebilmesini oldukça garip buldu. Peki ne için? Kariyer mi? O zengin bir adamdı. Francesca'nın ailesinin sıkı bağlantıları vardı. Bu aile Billy'nin sigortası olabilirdi. Francesca babasız büyümenin ne tür bir şey olduğunu biliyordu. Onun bilmediği şey ailesini yok etmek isteyen bir babayla iletişim halinde büyümenin ne anlama geldiğiydi. Hala hiçbir pişmanlık hissetmiyordu. Şimdilik Sonny'ye babasının bir kaza geçirdiğini ve artık bebek Carmela ile birlikte cennette olacağını söyleyecekti. Telefonu tekrar fişe taktı ve olanları anlatmak için Cathy'yi aradı. Birkaç saat önce kafasında oluşturduğu plan sırasında Cathy Francesca'ya telefonda ihanete ilişkin tek kelime etmemesini, Billy'nin telefon konuşmalarını dinletiyor olabileceğini söylemişti. Cathy ve Francesca olup bitene ilişkin kandırmacalı bir görüşme yaptı ve ardından da Cathy'nin kimleri araması gerektiğini detaylandırdılar. Şafak sökmek üzereydi. Nevada'da şimdi bile birilerini aramak için oldukça erken bir saatti. Öyle olsa bile Francesca numarayı çevirdi. O bilmeliydi. ''Seni uyandırdığım için özür dilerim Mike amca. Fakat bir kaza oldu.'' Ertesi gün tıpkı Cathy'nin tahmin ettiği gibi Billy'nin ofisindeki sekreter Francesca'nın Billy'nin adına bir dosya almak için o gece büroya geldiğinden bahsetti. Bunda olağan dışı ya da suçlayıcı hiçbir şey yoktu. Ofisten ayrılırken sinirli, üzgün ya da şaşkın değildi. Billy'nin evinde tuttuğu değişik birkaç dosya vardı ve bunları Francesca düzenliyordu. Üzerindeki etikette sigorta yazan dosya Billy'nin kişisel dosyasıydı. Francesca'nın yakın akrabalarından başka hiç kimse bu dosyayı görmek istememiş, onunla ilgilenmemişti. Francesca'nın Adalet Bakanlığı'ndan döndükten sonra yaptıkları ve nerede olduğu ispatlanabilir türden şeylerdi. Eastern Market Lunch'taki görevler Francesca ve küçük Sonny'yi bir gece önce orada gördüklerini beyan etti. Apartmandaki üst kat komşuları hava karardıktan hemen sonra Francesca ve Sonny'nin eve döndüğünü gördüklerini belirtti. O andan itibaren neredeyse iki saat boyunca hiç aralıksız alt kattan daktilo sesleri işitmişlerdi. Francesca bu anlatılanları doğruladı. New York'taki kız kardeşine mektup yazmakta olduğunu ve polisler gelmeden hemen önce de mektubu postaya verdiğini belirtti. Bu ifadeyi New York'un en iyi savunma avukatının Tom Hagen tarafından yapılan hızlı bir ayarlama yanında vermişti. Birkaç gün sonra Cathy, o da aynı avukatla temsil edilmişti, mektubu aldığını ama okuduktan sonra attığını belirtti. Birkaç arkadaş ve yakın akrabalar, anne Sandra da dahil olmak üzere, ikizlerin son yıllarda neredeyse hiç yan yana gelmediklerini söyleyebilirlerdi ve öyle de yaptılar. Bu korkunç hikayeye mutlu bir anlam katan tek şey, ikizleri tekrar bir araya getirmiş ve tıpkı eskiden olduğu gibi birbirlerine yakınlaştırmış olmasıydı. Duyul Gia'nın direksiyon simidi ve vites kolu iyice silinmiş, parmak izlerinden arındırılmış, bu aslında Francesca'nın elindeki bandajdan kaynaklanmıştı gibi görünüyordu. Yine de dedektifler 4 set parmak izi bulmuşlardı. Bunlardan 3'ü aile fertlerine, Billy, Francesca ve Sonny von Arsdale'e aitti. Ki sahip oldukları tek araba bu olduğu için karşılaşılan bu durum çok doğaldı. Cathy Union istasyonundan kardeşinin evine gelirken eldivenlerini çıkartmamıştı ve yol boyunca da hep bu şekilde oturduğunu hatırlıyordu. Dördüncü parmak izi ise hem ön hem arka koltukta bulunmuştu. Billy van Arsdale'ın gönül ilişkisi yaşadığı kadına aitti. Polisler bu kadını Billy'nin öldüğü günün akşam üzeri geç saatlerde DuPont meydanındaki bir otele kayıt yaptırırken ve bundan yaklaşık 90 dakika kadar sonra gözyaşları içerisinde oradan ayrılırken gören birkaç kişiyle konuşmayı başarmıştı. Kadın çalıştığı bürodan birkaç kişiye o gün Billy'nin kendisiyle yaşamakta olduğu ilişkiyi sonlandırdığını itiraf etmişti. Birkaç ay önce yine aynı birkaç arkadaşına Billy'nin kendisini hamile bıraktığını ve ardından da kürtaja zorladığını söylemişti. Dedektifler kadını bu konuda sorguladıklarında onun aleni bir şekilde şaşkın, üzgün ve çıldırmış olduğunu fark ettiler. Onu tutukladılar ve ikinci dereceden cinayetle suçladılar. 63. Ayrımın sonu. Sayfa 563.